içiyoruz. Ve minel fütüveti yine fütüvet ahlakındandır. Erdemli insanın davranış kalıplarındandır. Sualullahi el afiyete ve şükra aleyha izâ ruzika. Evet, Allah'tan sağlık istemek. Sual istemek demek biliyorsunuz. Sualullah Allah'tan istemek, el afiyete afiyet istemek yani sağlık istemek. Madden ve manevi olarak hem bedenen hem ruhen kalben sağlıklı bir durumda olmayı arzu etmek de bakın önemli manevi davranış kalıplarındandır. Erdemli insanın tavırlarındandır. Ve şükrü aleyha izâ ruzika, rızık verdiği zaman da kendisine maddi ve manevi bir lütufta, ihsanda bulunduğu zaman da Allah'a teşekkür etmek, şükür tutumunu sergilemek nedir? İnsan, erdemli insanın davranış kalıplarındandır. Bununla alakalı Ayşe validemizden bir rivayet var. Onu da okuyarak bu maddeyi anlamaya çalışalım. Ayşe validemizin şöyle bir rivayeti var. Peygamber Efendimiz'e şöyle dediğini ifade ediyor. Ya Resulallah, eğer Kadir Gecesi'ne rastlarsam, biliyorsun Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı bir özelliğe sahip. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerime ile sabit. Cenab-ı Hak böyle bir insana lütufta bulunmuş. 1000 aydan daha hayırlı olabilecek bir geceyi bize lütfetmiş. Maalesef onun da kıymetini çok iyi bilmiyoruz. Bunu rastlarsam, yani fark edersem, yetişirsem, bulursam Rabbimden ne isteyeyim? Yani çünkü bugün de istenilen dualar geriye çevrilmez. Mutlaka kabul olur. Bunu bildiği için Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi olarak Efendimiz ona şöyle cevap veriyor. Selillâhe el-affe vel-afiyete vel-mu'afat fid-dünya vel-âhire. Allah'tan afiyet iste, dünyada ve ahirette af ve afiyet iste. Yani Allah'ın seni affetmesini iste ve aynı zamanda sağlık iste. Demek ki iki tane şey çok önemli. Allah'ın insanı affetmesini istemek çok önemli bir dua ve bu gecede bu dua geri çevrilmeyeceğine göre yaptığımız bütün günahlar, şirk ve kul hakkı hariç yaptığımız bütün günahlar affedilmiş oluyor. Tabii kul hakkı olan dualarda eğer kul hakkını affediyorsa Cenab-ı Hak da kendisiyle alakalı olan kısmını da affeder. Ama tabii ki kulun rızasına bağlı olan durum da var. İnsanlar da zaten iyi insan da kendisine yapılan kötülükleri veya üzerinde olan hakları, başkalarının hakları varsa ya kendisinin başkalarında hakları varsa çoğu zaman merhamete gelip bunları da affeder, bağışlar. Dolayısıyla insanların yani üzerimizde hakkı olan insanların haklarından vazgeçmeleri durumunda söz konusu olduğu için Allah'a yönelik hakları da Allah affettiğine göre dolayısıyla ne oluyor? Bütün günahlarımız affedilmiş oluyor. O yüzden affı, bağışlanmayı istemek ve aynı zamanda afiyet yani sağlık istemek. Dolayısıyla sağlık da istediğiniz zaman madden ve manevi anlamda bu şekilde ne olmuş oluyor? Hayatınız düzene girmiş oluyor ve kıymetli olmuş oluyor. Yine Ebubekir el-Varrak'ın önemli bir sufilerden, klasik dönemin önemli sufilerinden. Onun da şöyle dediğini işitmiş Ebu Abdurrahman Sülemi Hazretleri. Bakın Sülemi Hazretleri ilk dönem sufileriyle bizzat görüşmüş. Bu bilgileri onlardan toplamış. O yüzden verdiği bilgiler çok önemli. Yani ilk dönemin sufilerin yaşamış olduğu tecrübeyi bize aktaran bilgileri vermesi münasebetiyle bu kitaptaki bilgiler değerli kardeşlerim çok önemli. Çok değerli. Her afiyetin başı Allah'ın affıdır demiş Ebu Bekir el-Varrak Hazretleri. Yani afiyet istiyorsak, yani sağlık istiyorsak bu Allah'ın affına bağlı. Allah sizi affediyorsa o zaman afiyettesiniz demektir. Maddi ve manevi anlamda üzerinizden yükler kalkar ve bunun hafiflediğini hissedersiniz. Değerli kardeşlerim biz neden zikir yaptığınızda, zikirle, fikirle, İbadetle uğraştığımızda hafifliyoruz. Kalbimiz kasvetle dolabiliyor. Sıkıntılar içerisinde kendimizi hissediyoruz. Ama ne oluyor? Kendimizi ibadete verdiğimizde, zikir yaptığımızda, Allah'a verdiğimizde bir hafifleme meydana geliyor. Çünkü bu şuna işaret aslında. Allah'ın bizi affettiğine işaret. Yani üzerimizdeki bu yükler nereden geliyor aslında? Günahlarımızdan kaynaklanıyor. Hatalarımızdan kaynaklanıyor. Biz kendimizi ibadete verdiğimizde, Allah'tan af ve mağfiret istediğimizde, o da bizi bir şekilde affettiği için, tevbelerimizi kabul ettiği için, Allah'a yönelmenin vermiş olduğu bu durum sayesinde biz ne yapıyoruz? Kendimizi afiyette, sağlıkta hissediyoruz. Yani aslında ibadet ile elde ettiğimiz bu afiyet, bağışlandığımızın da bir işareti olarak kabul edilebilir. Eğer diyor Ebu Bekir el-Varrak Hazretleri, Allah'ın affı olmasa hiç afiyet, yani sağlık olmaz. Çünkü Allah bizi affetmiyorsa, bağışlamıyorsa, yapmış olduğumuz hataların şahsiyetimizde, benliğimizde kalıcı olarak iz bırakması söz konusudur. Bu ağırlıklar altında yaşamak da mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, yani bugünkü yaşama, hayata baktığımızda, işte her zaman da ifade etmeye çalıştığım gibi stresin, anksiyetenin, depresyonun, psikolojik iyilik halinin zayıfladığı, zorlaştığı ve insanların psikolojik ve psikiyatrik hastalıklara çok fazla mazur kaldığını dikkate alırsak, aslında burada insanın manevi boyutuyla bağ kurmaması, Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olamaması ve hatalarının şahsiyetinde, kişiliğinde ve kimliğinde hep sürdürülüyor olması, kalıcı izler bırakması dolayısıyla bu durumlarla karşı karşıyayız. Tabii ki işin bedensel boyutu var. Aslında bedensel boyutu da bizim kendimize, zihnimize, beynimize, kalbimize yüklenmemizden kaynaklanıyor. Aşırı stres altında, depresyon içerisinde tabii ki insan bedeni de bundan etkileniyor. Dolayısıyla psikiyatrik ilaçlar ve benzeri durumlar tabii ki bir anlamda bedeni rahatlatabilir. Sıkıntıları unutmanıza vesile olabilir ama asıl çarenin bu olmadığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Asıl çare şahsiyetimize, kimliğimize ve kişiliğimize ağırlık olarak yüklediğimiz hataları, kusurları devam ettirmek, manevi keşifleri, mükaşefeleri, ruhumuzda var olan manevi cevherleri fark edemeyişimizden dolayı doğru olan tarafa gidemeyişimizden kaynaklanmaktadır. Yani o yüzden acilen günümüzde insanların rahata kavuşması, eğitimin manevi olarak yapılması söz konusudur. Yani eğitimimize, insanlara verdiğimiz bilgileri Allah'ın vermiş olduğu manevi içerikli bilgilerle yoğurmak ve insanların ibadet etmelerini sağlamak, kulluk vazifesi içerisinde yaşamalarını temin etmek aslında işin özü ve en değerli olanıdır. Bundan uzak kaldığımız sürece ilaç tedavileriyle biz bu işin ancak bir kısmını elde edebiliriz. Kısmi bir iyilik hali hasıl olabilir ama bu yeterli bir durum değildir. Kalıcı olarak insandan beklenilen manevi içerikli bir yapıya sahip olması imkanı kalmaz. Dolayısıyla bakın, günümüzdeki tıp ilmindeki var olan birçok hastalıkların da aslında insanın tutum ve davranışlarındaki eksiklikten kaynaklandığını, bizden beklenene cevap veremeyişimizden kaynaklandığını, ruhumuzun cevherinde var olan değerlerin şahsiyetimize yerleşmemesinden kaynaklandığını eğer anlar, eğitim sistemimizi, sağlık sistemimizi bu değerler üzerinden eğer harekete geçirirsek, problemlerin birçoğunun hallolacağını ve diğer kısmını da tıbbın elde etmiş olduğu birikimle halledebileceğimizi söyleyebiliriz. Yine Ebu Hüseyin Muksim yoluyla İbrahim el-Havvas'ın şöyle dediğini işittim diyor müellifimiz Ebu Abdurrahman Sülemi Hazretleri. Afiyeti ancak peygamber veya sıddık taşır. Peygamber Allah'ın elçisi. Sıddık ise değerli kardeşlerim peygamberlere en yakın olma halidir. Yani sıdkın çokça bulunması durumudur. Sıddık yani çok çok çokça sadık olmak, dürüst olmak, doğru olmak anlamına geliyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e de bu isim Peygamber Efendimiz'e çok ciddi bir şekilde bağlı olmasından, onun yolunu %100'e yakın bir derecede takip etmesinden bu ismi almış. Ümmet içerisinde bu ismi ilk alan ve en üst seviyede bu durumu kendi şahsiyetini yansıtan Ebu Bekir Efendimiz'dir. Peygamber Efendimizin aynı zamanda kayınpederidir. Ebu Osman el-Maghribi'nin de şöyle dediğini işittim. İnsanların en ferasetlisi, en akıllısı, en ince bakışlısı afiyet sohbetine muktedir olandır. Yani sağlıklı insanların sohbetine erişendir. Şimdi değerli kardeşlerim, sağlığı nasıl elde edeceğiz? Yani sağlıklı olmak, afiyet içerisinde olmak, manevi anlamda iyi halde, iyi hal içerisinde olmak nasıl olacak? Ancak bu tür insanlara kavuştuğunuzda, o tür insanlarla beraber olduğunuzda bu iş mümkündür. Yani siz sağlıklı insanlarla beraber olmazsanız sağlığı ve afiyeti elde edemezsiniz. Bakın, kötü insanlarla münasebet, kötülüklerle beraber bulunmak aslında insanın sağlığını, afiyetini bozuyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Çözüm olarak sağlıklı insanlarla, afiyet içinde yaşayan, kötülükleri düşünmeyen, nefsi emmaresini yenmiş, kendi çıkarına göre değil de umumun menfaatine göre hareket etme eğilimi gösteren, başkalarına iyilik yapan, başkalarının sıhhat ve afiyetini isteyen ve bu yolda davranış gösteren insanlarla beraber olmaktan bu geçiyor. Dolayısıyla demek ki sağlıksız insanlarla beraber bir toplumda yaşamak bir anlamda sağlığımızın bozulması anlamına geliyor. Bakın, bugün de yine bu çerçeveden bakıldığında insanların birçoğunun sağlığının bozulmasının temel sebeplerinden bir tanesi de sağlığı bozuk, manevi anlamda iyi bir durumda olmayan insan tipleriyle beraber olmalarından kaynaklanıyor. Eş olarak beraber yaşıyorlar, akraba olarak beraber yaşıyorlar, komşu olarak beraber yaşıyorlar veya toplum olarak beraber yaşıyorlar. Bir kötülük bir toplumda varsa, süreklilik arz etmişse bu kötülük ne yapıyor? Bir şekilde diğerlerine de yansıyor. Örnek olarak verirsek, içkinin, kumarın, sigaranın ve benzeri kötü huyların çokça yapıldığı bir toplumda gençlerin, çocukların da aynı kötülükleri rahat bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla kötülüğü ortadan kaldırmadan meseleyi insanın hürriyetine bırakmak, insan isterse vazgeçer, isterse yapar şeklindeki bir hürriyet anlayışıyla bu işi çözemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Kötülüklerin ortadan kalkması, kötülüğün kurutulmasıyla doğru orantılıdır. İnsanların yaptıkları kötülükleri mahkum edip, onları cezalandırarak toplumda açık bir şekilde bu tür hareketleri yapmalarını engellemekle ancak mümkündür. O yüzden dinimizdeki yasaklar bu nedenle yapılmıştır. İnsanlar gizli bir şekilde yapabilirler ama bunların toplumda yapılması, açık bir şekilde ortaya konması ve yapılabilirliğinin gösterilmesi yeni yetişen nesle, çocuklara, gençlere bu işin yapılabilir olduğunu göstermesi bakımından tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırmak, bunları yasaklamak hürriyete aykırı değil. Tam tersine insanların bu kötülüklere karşı hürriyetini sağlamak. Yani bunlara kolayca erişemeyeceklerini onlara sağlayıp, yani siz ancak bunları kendi isteğinizle, kendi iradenizle, gizli bir şekilde kendiniz arayarak yapabilirsiniz. Onun dışında toplum size bunları yapmaya izin vermez şeklinde bir tavırdır aslında gerçek hürriyet. İşte bunu da anlamakta zorlanıyoruz bugün. Yani kötülükler devam etsin, kötü olan şeyler toplumda bulunsun ama insanlar bunu yapmasınlar. Şimdi böyle bir anlayış, felsefe gerçekten insan tabiatını bilmemekten kaynaklanıyor. Maalesef modern eğitim, modern psikoloji, psikiyatri, modern anlamdaki eğitim birimleri insanın nefsini doğrudan bilemediği için ancak tecrübeden hareketle insanı anlamaya çalıştığı için, insan adına Allah'ın ve peygamberin vermiş olduğu temel bilgileri, metafizik bilgileri bilemediği için, yani bir nefs teorisi olmadığı için maalesef insan tabiatını bilmemekten kaynaklı maalesef bir aşırı hürriyet anlayışı hakim olmuş durumdadır. Dolayısıyla bunun da yıkılması gerekiyor. Kötülük varsa, yani doğrudan yapılıyorsa bir toplumda, yeni neslin onu yapacağı aşikardır. Dolayısıyla yeni nesli korumak adına bu kötülüğün toplumdan kaldırılmasından başka çare yoktur. Bazen hocam işte kötülük kalkarsa zaten yapma imkanı yoktur. Dolayısıyla yani o zaman insanın tercihinin ne anlamı var şeklinde bir felsefeyle yaklaşılıyor. Ama tam tersine de yaklaşabiliriz. Yani bir kötülük varsa insan nefsinin de kötülüğe meyilli olduğunu düşünüyorsak, biliyorsak, yani bu da bir gerçek. O halde nasıl engelleyeceğiz? Yani kötülük var olmaya devam ettiği sürece kötülüğe meyilli insanların da var olduğunu, yani insanın daha doğrusu tabiatının kötülüğe meyil etmesi durumunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nasıl bu insanı koruyacağız? Yani tabiatındaki var olan bir şeyi önüne sunuyorsunuz. Al, sonra da bunu yapma diyorsunuz. Bu da mümkün değil. Evet, demek ki dünya ve ahirette, yani okuduğumuz madde biraz uzun sürdü açıklamalar ama önemine binaen uzattık. Allah'tan afiyet istemek ve kendisine Allah'ın vermiş olduğu rızıktan dolayı maddi ve manevi anlamda lütuftan dolayı da kendisine teşekkür etmenin de fütüvet ahlakından olduğunu görmüş olduk. Diğer maddemize geçelim inşallah.